Ayrım 42. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1363. Nazi İmparatorluğu'nun Çöküşü. Almanya'nın istilası. Savaş, Almanların ana yurduna kadar gelip dayanmıştı. Fransa ve Belçika kaybedilmiş, doğuda büyük istilalar başlamıştı. Ama Hitler 20 Temmuz suikastının sersemliğinden daha kurtulmamıştı. Bu sırada ezici sayıda düşman kuvvetleri Almanya'da neredeyse birleşeceklerdi. 10 Haziran'da başlayan ve durmadan gelişen Rus yaz taarruzunun sonunda Kızıl Ordu 1944 Ağustos'unun ortalarında Doğu Prusya sınırına gelip dayanmış, Baltık bölgesinde 50 Alman tümenini sarmış, Finlandiya'da Viborg'a girmiş, Merkez Ordu grubunu yok etmiş ve 6 hafta içinde 600 kilometrelik cepheyi Varşova'nın karşısında Vistül nehrine ilerletmişti. 20 Ağustos'ta güneyde başlayan yeni taarruz, ay sonunda Romanya'nın ve Alman ordularının tek büyük doğal kaynağı olan Plösti'nin alınmasıyla sonuçlanmıştı. 26 Ağustos'ta Bulgaristan resmen savaştan çıktı. Almanlar Bulgaristan'ı hızla boşaltmaya başladılar. Eylül'de Finlandiya teslim oldu ve Finler topraklarından çıkmak istemeyen Alman kuvvetleriyle çarpışmaya başladılar. Batı'da Fransa çarçabuk kurtarıldı. Yeni kurulan 3. Amerikan ordusunun komutanı General Patton, Rommel kadar yetenekli bir tank generali olduğunu ispat etti. 30 Temmuz'da Avranches'i aldıktan sonra Britanya'yı geride bıraktı ve Güneydoğu'da Loire Nehri üzerinde Orleans'a doğru Paris'in güneyinde Seine doğru ilerleyerek Normandiya'daki Alman ordularını çevirmeye başladı. 20 Ağustos'ta başkentin güneydoğu ve kuzeybatısında Seine ulaşıldı. 2 gün sonra da Fransa'nın göz bebeği, büyük şehir 4 yıllık Alman işgalinden kurtarıldı. 2. Zırhlı Tümen Komutanı General Jacques Leclerc ile 4. Amerikan Piyade Tümeni şehre girdi. O sırada Fransa direnme birlikleri de şehri ele geçirmiş bulunuyorlardı. Çokları birer sanat eseri olan Sen Köprüleri sağlam olarak ele geçirildi. Spiedel'a göre Hitler 23 Ağustos'ta Paris'teki bütün köprülerin ve öteki önemli tesislerin sanat eserleri de olsa tahrip edilmelerini emretti. Spiedel emri yerine getirmedi. Büyük Paris'in yeni komutanı General von Scholtitz de birkaç el silah atarak şerefini kurtardıktan sonra teslim oldu. Scholtitz 1945 Nisan'ında ihanet suçundan yargılandı. Ama subay arkadaşları duruşmaları savaşın sonuna kadar uzattılar. Spiedel'in söylediğine göre Paris alınır alınmaz şehrin ağır toplarla ve V-1 uçak bombalarıyla tahribini Hitler emretti. Ama bu emrede itaat edilmedi. Spiedel, Invasion, 1944, sayfa 143-145. Fransa'da bulunan Alman ordusunun kalıntıları artık tabana kuvvet kaçıyorlardı. Afrika'da Rommel'i yenen ve 1 Eylül'de Feldmarşalliğe yükselen Montgomery emrindeki 1. Kanada ordusu ile 2. İngiliz ordusu aşağı senden 1914, 1918 ve 1940 savaşlarının yapıldığı alanları geçerek 4 günde 300 kilometre ilerledi ve Belçika'ya girdi. 3 Eylül'de Brüksel, ertesi günde Anvers alındı. İlerleme o kadar hızlı oldu ki Almanlar Anvers'teki liman tesislerini imha etmeye vakit bulamadılar. Müttefikler için büyük bir şans oldu bu. Çünkü bu liman şehrin dolayları da temizlendikten sonra İngiliz-Amerikan ordularının başlıca ikmal üssü oldu. İngiliz-Amerikan kuvvetlerinin daha güneyde General Courtney Hodges'ın komutasındaki Amerikan 1. Ordusu aynı hızla Güneydoğu Belçika'ya yürüdü. 1940'ta Büyük Alman Yarması'nın yapıldığı Moise Nehri'ne vardı. Almanların savunma için toparlanmalarına vakit bırakılmadan Namur ve Liège müstahkem mevkilerine girildi. Daha güneyde de Patton'ın 3. ordusu Verdun'u aldı. Metz'i kuşattı, Moselle nehrine vardı ve Belfort'ta Fransız-Amerikan 7. ordusuyla birleşti. General Alexander Patch'in komutasındaki 7. ordu 15 Ağustos'ta Fransa'nın güneyinde Riviera kıyılarında karaya çıkmış, Rhone Vadisi boyunca hızla ilerlemişti. Ağustos'un sonuna doğru batıdaki Alman orduları 500 bin kayıp vermiş bulunuyordu. Bunun yarısı savaş eseriydi. Tanklarının, toplarının ve kamyonlarının hemen hemen hepsini kaybetmişlerdi. Ellerinde ana yurdu korumak için pek az silah kalmıştı. Yıllardan beri şişirilen Siegfried hattında hemen hemen kimse kalmamıştı. Top yoktu. Batıdaki generallerin çoğu artık son günlerin geldiğine inanıyorlardı. Speidel, artık ne karada ne de havada bir kuvvetimiz kalmıştı diyor. 4 Eylül'de yeniden Batı Kuvvetleri Başkomutanlığı'na getirilen Rundstedt, savaştan sonra kendisini sorguya çeken müttefiklere şunları söyledi. Benim görüşüme göre savaş Eylül'de bitmişti. Ama Adolf Hitler için bitmemişti. Ağustos'un son günü generallerinden bir kısmına karargahında uzun bir nutuk çekerek damarlarına yeniden kan verdi ve umutlarını tazelemeye çalıştı. Gerekirse Rhine'de savaşacağız, hiç fark etmez. Hangi koşullar altında olursa olsun. Büyük Frederick'in dediği gibi pis düşmanlarımızdan biri artık yorulup da dövüşemeyecek duruma gelinceye kadar bu savaşa devam edeceğiz. Alman ulusunun hayatını 50 ya da 100 yıl için teminat altına alacak ve her şeyden önce 1918'de olduğu gibi namusumuzu ikinci kere kirletmeyecek bir barış elde edinceye kadar savaşacağız. Ben yalnızca bu savaşı yürütmek için yaşıyorum. Çünkü demir bir irade olmadan kazanılamaz bu savaş. Genelkurmay'ı demir irade yoksunluğu ile suçladıktan sonra generallerine değişmez umudunun bir takım gerekçelerini açıkladı. Müttefikler arasındaki gerginlik bir gün o kadar artacak ki o zaman ister istemez birbirlerinden ayrılacaklar. Tarihteki bütün koalisyonlar er geç dağılmışlardır. Bütün yapılacak şey ne kadar zor olursa olsun zamanını beklemektir. Göbels'e topyekün seferberliği örgütleme işi verildi. Yedek ordunun yeni şefi Himmler, Batı savunması için 25 Volksgrenadier yetiştirmeye başladı. Nazi Almanyası'nda topyekün savaş için hazırlanan planlara ve yapılan görüşmelere rağmen ülkenin kaynakları topyekün örgütlenmiş değildi daha. Savaş boyunca Hitler'in verdiği emre uyularak halk ihtiyacı için üretime devam edilmişti. Herhalde Hitler halkın moralini bozmamak istiyordu. Ayrıca Hitler kadınların fabrikalarda çalışma seferberliğine katılmaları için savaştan önce hazırlanan planların uygulanmasına da engel olmuştu. Kitabın burasında 1943-1944 yıllarında Doğu Cephesi'nin durumunu gösterir bir harita vardır. Speer, 1943 Mart'ında kadınların sanayide çalıştırılmasını istediği zaman en kutsal saydığımız ülkülerimizi feda etmek biraz fazla karşılık ödemek olur demişti. Nazi ideolojisine göre Alman kadınının yeri fabrika değil evdi ve kadınlar evde oturuyorlardı. Savaşın ilk 4 yılında İngiltere'de silah sanayinde 2 milyon 250 bin kadın çalışırken Almanya'da aynı sanayi kolunda yalnızca 182 bin kadın çalışmaktaydı. Almanya'da barış zamanındaki hizmetçi sayısı savaş sırasında da değişmemiş 1,5 milyon olarak kalmıştı. Düşman kapıya dayanınca Nazi liderlerinin de aklı başına geldi. 15 ile 18 yaşları arasındaki delikanlılarla 50 ile 60 arasındaki erkekler silah altına alındılar. Üniversiteler, yüksekokullar, devlet daireleri ve fabrikalar tarandı. 1944 Eylül'ünde ve Ekim'inde orduya 500.000 asker daha bulundu. Ama fabrikalardan ve dairelerden toplananların yerleri boş kaldı. Silahlanma ve Savaş Üretimi Bakanı Albert Speer, usta işçilerin askere alınmasının silah üretimine çok zararı dokunduğunu Hitler'e bildirdi. Alman askerleri kutsal ana yurtlarını Napolyon zamanından beri savunmak zorunda kalmamışlardı. Gerek Prusya ve gerek Almanya Napolyon'dan sonraki savaşlarını hep başka ulusların topraklarında yapmış ve bu toprakları yakıp yıkmıştı. Sıkışık durumda bulunan askerlere artık öğüt üzerine öğüt veriliyordu. Batı cephesi askerleri, kutsal Alman toprağını sonuna kadar savunacağımızı umuyorum. Heil Führer, von Rundstedt, Feldmarschall. ordu grubu askerleri, yaşadığımız sürece hiçbirimiz Almanya'nın bir karış toprağını vermeyeceğiz. Savaştan çekilenler halkına ihanet etmiş demektir. Askerler, yurdumuzun, karılarımızın ve çocuklarımızın hayatı tehlikededir. Führerimiz ve sevdiklerimiz askerlerine güveniyorlar. Yaşasın Almanya'mız, yaşasın sevgili Führerimiz. Model, Feldmarşal. Bütün bu öğütlere rağmen gemi su aldıkça cepheden kaçan askerlerin sayısı da artıyordu. Himmler kaçakları önlemek için şiddetli tedbirler aldı. 10 Eylül'de şu emri çıkarttı. Güvenilmez bir takım unsurlar düşmana teslim olurlarsa savaşın biteceğini sanıyorlar. Her asker kaçağı hak ettiği cezaya çarptırılacaktır. Ayrıca bu alçakça davranışının ailesi üzerinde çok acı sonuçları olacaktır. Hepsi kurşuna dizilecektir. 18. Piyade Tümeni'nin komutanı Albay Hoffmann Schönforn adında bir subay birliğine şunları söylemişti. Aramızda bulunan vatan hainleri düşman tarafına kaçmışlardır. Bu namussuzlar önemli askeri sırları ele vermişlerdir. Yalancı Yahudi puşlar size beyannameler atıyor ve sizleri de kendileri gibi birer namussuz yapmaya çalışıyorlar. Bırakın zehirlerini istedikleri kadar kussunlar. Namussuzluk eden iğrenç vatan hainlerine gelince, ihanetlerinin kefaretini aileleri ödeyecektir. Bir takım Alman generallerinin mucize dedikleri şey Eylül'de oldu. Speidel'a göre bu olay Almanlar için Fransızların 1914'teki bir çeşit Marne mucizesiydi. Müttefiklerin çılgınca ilerleyişi birdenbire duruvermişti. İlerleyişinin neden durduğu bugüne kadar General Eisenhower da başta olmak üzere bütün müttefik komutanları arasında bir çatışma konusudur. Alman generalleri ise bunun nedenini bir türlü anlayamamışlardır. Eylül'ün ikinci haftasında Amerikan birlikleri Aachen önünde ve Moselle'de Alman sınırına varmışlardı. Almanya müttefik kuvvetlerine apaçıktı. Eylül'ün başında Montgomery, Eisenhower'dan bütün malzemesini ve yedeklerini İngiliz ve Kanada ordularına kendi komutasında kuzeyde kuvvetli bir taarruza geçerek Ruhr'a hemen girmesini, Almanları başlıca silah deposundan ayırmasını, böylece Berlin yolunu açarak savaşa son vermesini istedi. Eisenhower bu teklifi reddetti. Eisenhower hatıralarında şunu yazıyor. Crusade in Europe, sayfa 305. Feldmarşal Montgomery'nin olayların ışığında görüşünün yanlış olduğunu kabul edeceğinden eminim. Montgomery'nin hatıralarını okuyanların çok iyi bildikleri gibi durum hiç de öyle değildi. Geniş bir cephe üzerinde Rhine'a doğru ilerlemek istiyordu. Ama orduları ikmalini yitirmişti. Cephane ve petrolün her tonu Normandiya komutanlarına ya da o bölgenin tek limanı olan Cherbourg'a çıkarılıyor, oradan 5-600 kilometre ileride durmadan ilerleyen bir cepheye yetiştiriliyordu. Eylül'ün ikinci haftasında Eisenhower'ın orduları ikmalsizlik yüzünden ilerleyemez duruma düştüler. Ayrıca ummadıkları bir Alman direnmesiyle de karşılaştılar. Rundstedt, Eylül'ün ortalarında elindeki kuvvetleri iki önemli noktaya toplayarak Patton'ın 3. ordusunu Moselle'de ve Hodges'un 1. ordusunu Aachen önünde hiç olmazsa geçici olarak durdurtmayı başardı. O zaman Eisenhower, Montgomery'nin de zoruyla Aachen'ın aşağısında Rhine üzerinde bir köprü başı tutulması ve böylelikle Siegfried hattını kuzeyden kuşatacak bir durumun sağlanması planına razı oldu. Bu plan, Montgomery'nin Ruhr'a hızla ilerlemek ve oradan Berlin'e girmek hülyasına hiç benzemiyordu. Ama böylelikle ileride girişilecek yeni bir hareket için stratejik bir üst sağlanmış olacaktı. İngiltere'deki üstlerden kalkan uçakların naklettiği yeni büyük Amerikan tümeniyle bir İngiliz tümeninin havadan indirilmesiyle 17 Eylül'de başlayan taarruz, kötü hava koşulları, askerlerin yanlışlıkla iki SS panzer tümeninin tam ortasına indirilmesi ve güneyden baskı yapacak yeterince kara kuvveti bulunmaması yüzünden başarısızlığa uğradı. Müttefikler 10 gün süren şiddetli çarpışmalardan sonra Arnhem'den çekildiler. Şehre yakın bir yere indirilen İngiliz 1. Piyade Tümeni 9.000 kadar askerinden 2.163'ünü kaybetti. Eisenhower için bu gerileme ileride daha şiddetli çarpışmaların olacağının açık bir tanıtıydı. Buna rağmen Almanların Noel'e doğru Batı cephesinde büyük bir sürpriz yaratacak kadar kendilerini toparlayabileceklerini sanmıyordu. Hitler'in oynadığı son kumar. 12 Aralık 1944 günü akşamüstü bazı Alman generalleri ile Batı cephesinin yüksek komutanları Rundstedt'in karargahına çağrıldılar. Tabancaları, çantaları ellerinden alındı. Bir otobüse dolduruldular. Otobüs karanlıkta, karlar içinde yarım saat kadar yol aldı. Böylece otobüstekiler yönlerini kaybettiler. Sonunda otobüs yerin altında, derinliklerde kazılmış bir sığınağın kapısında durdu. Burası Hitler'in Frankfurt yakınlarında Ziegenberg'deki karargahıydı. Generaller burada ancak birkaç yüksek kurmay subayın ve ordu komutanının bir aydan fazla bir zamandan beri bildikleri bir şeyi öğrendiler. Führer batıda 4 gün içinde büyük bir taarruza girişecekti. Eisenhower'ın orduları Eylül'ün ortalarında Rhein'in batısındaki Alman sınırında durduğundan beri Hitler boyuna bunu düşünüp duruyordu. Amerikan 9. 1. ve 3. orduları Eisenhower'ın deyimiyle Rhein'a doğru yavaş yavaş ilerlemek amacıyla yeniden taarruza geçmeye çalışmışlardı. Ama ilerleyiş zor ve yavaş olmuştu. Şarlman İmparatorluğu'nun başkenti Aachen sert bir savaştan sonra 24 Ekim'de kuşatılmış, müttefiklerin eline düşen ilk Alman şehri ama Amerikalılar Rhein'a sızmayı başaramamışlardı. Yine de bütün cephe boyunca kuzeyde İngilizler ile Kanadalılar da olmak üzere gücünü gittikçe yitiren savunucuları yıpratma savaşlarıyla yoruyorlardı. Hitler savunma durumunda kaldıkça hesaplaşma gününü uzatmaktan başka bir şey yapmadığını anladı. İnisiyatifi yeniden ele geçirmek ve bir darbe indirmek için deli kafasında atılgan ve geniş bir plan hazırladı. Amerikan 3. ve 1. ordularını ikiye ayıracak, Anvers'i alarak Eisenhower'ı başlıca ikmal merkezinden edecek, İngiliz ve Kanada ordularını Belçika-Hollanda sınırında kuşatacaktı. Böyle bir taarruzun sonunda hem İngiliz-Amerikan ordularını ezici bir yenilgiye uğratacak ve Almanya'nın batı sınırındaki tehlikeyi ortadan kaldıracak, hem de Balkanlarda hala ilerlemesine rağmen Ekim ayı içinde Polonya'da Vistül Nehri'nde ve Doğu Prusya'da durdurulan Ruslara dönebilecekti. 1940'taki büyük yarmanın yapıldığı Ardennes'te hemen taarruza geçilecekti. Alman haber alma kaynaklarına göre burayı yalnızca 2 Amerikan piyade tümeni koruyordu. Atılgan bir plandı bu. Hitler, müttefiklerin gafil avlanacaklarına ve toparlanmalarına vakit kalmayacağına inanıyordu. Hitler'in kafasından çıktığı anlaşılan Greif harekatının çok ilginç bir yanı vardı. Führer, planın liderliğine Otto Skorzeny'i tayin etmişti. Mussolini'yi kaçırdıktan sonra 20 Temmuz 1944 gecesi Berlin'deki harekat sırasında gösterdiği yararlık ve sonra da ilerleyen Rus kuvvetlerine Macaristan'ı teslim etmeye çalışan Macar naibi Amiral Horthy'yi 1944 Ekim'inde Budapeşte'den kaçırması Otto Skorzeny'yi Hitler'in gözünde büsbütün büyütmüştü. Skorzeny'nin bu plandaki görevi şuydu: İngilizce bilen Almanlardan oluşan 2000 kişilik özel bir tugay örgütleyecek, bunlara Amerikan askeri elbisesi giydirilecek, ele geçirilen Amerikan tanklarıyla ciplerinin içine bu askerleri koyarak Amerikan hatlarının gerilerine gönderecekti. Askerler telefon tellerini kesecekler, habercileri öldürecekler, trafiği bozacaklar ve genellikle cephe gerisinde kargaşalık yaratacaklardı. Küçük küçük birlikler de Moise Köprüsü'ne sızacaklar, asıl Alman panzer askerleri gelinceye kadar köprüleri bozmadan muhafaza edeceklerdi. Ama bu işin bir tek kötü yanı vardı. Alman ordusu özellikle havada hem 1940'takinden çok daha güçsüzdü, hem de olanakları çok daha fazla ve daha iyi silahlanmış bir düşmanla karşı karşıya bulunuyordu. Alman generalleri bu duruma hemen Führer'in dikkatini çektiler. Rundstedt sonradan şunları anlatıyor: Kasım'ın başında bu planı aldığım zaman şaşırdım. Hitler bana danışmaya lüzum görmemişti. Elde bulunan kuvvetlerin bu kadar büyük bir planı gerçekleştirmeye yetmeyecek kadar az olduğunu biliyordum. Ama Hitler ile tartışmanın yararsız olduğunu bildikleri için Rundstedt ile Model başka bir plan teklif ettiler. Taarruz üzerinde direnen büyük savaş kahramanı bu yeni planı beğenebilirdi. Ancak planın amacı Aachen çevresindeki Amerikan çıkıntısını sıkıştırmaktan ibaretti. Böyle olduğu halde Alman Batı Cephesi Başkomutanı Führer'i kararından vazgeçireceğini yine de ummadığı için 2 Aralık'ta Berlin'de yapılan toplantıya kendisi gitmedi. Yerine Kurmay Başkanı Blumentritt'i gönderdi. Nitekim toplantıda bulunan Blumentritt, Feldmarschall Model, General Hasso von Manteuffel ve SS Generali Sepp Dietrich son iki yarma sırasında iki büyük panzer ordusuna komuta edeceklerdi. Hitler'i kararından caydıramadılar. Bu son kumarını oynamak için bütün sonbahar boyunca Almanya'yı boydan boya tarayıp durmuştu. Kasım ayında aşağı yukarı 1500 yeni ya da revizyondan geçirilmiş tank ve sahra topu bulmuştu. Aralık ayında 1000 tane daha topladı. 28 tümen kurmuştu. Bunların 9'u panzer tümeniydi ve Ardennes yarmasında kullanacaktı. Ana taarruzdan sonra Alsace'de girişilecek ikinci taarruz içinde 6 tümen daha vardı. Göring 3000 avcı uçağı vereceğini vaat ediyordu. Bu kuvvet Rundstedt'in 1940'ta aynı cephede kullandığı kuvvete göre çok azdı ama yine de önemli sayılabilirdi. Ancak böyle bir kuvveti yaratabilmek için Rusların Ocak ayında girişecekleri sanılan kış taarruzunu püskürtecek Alman takviyelerinin doğuya gönderilmesinden vazgeçilmesi gerekiyordu. Doğu cephesinden sorumlu olan Kurmay Başkanı Gideren buna itiraz ettiği zaman Hitler kendisine sert ve uzun bir nutuk çekti. Bana ders vermenize lüzum yok. 5 yıldan beri Alman ordularına savaş alanlarında ben komuta ediyorum. Ve bu süre içinde genelkurmaydaki herhangi bir bayın kazanabileceğini sandığından çok daha pratik tecrübeler kazanmış bulunuyorum. Clausewitz'i, Moltke'yi inceledim ve bütün Schlieffen evrakını okudum. Ben durumu sizden daha iyi görüyorum. Kitabın burasında Fransa'nın kurtuluşunu gösteren bir harita vardır. Gideren, Rusların ezici bir kuvvetle taarruza geçmek üzere olduklarını söyleyerek itiraz edince ve Sovyet birliklerinin sayısını anlatmaya başlayınca Hitler, Cengiz Han'dan beri yapılan blöfler bunlar diye bağırdı. Bütün bu saçmaları kim icat ediyor? 12 Aralık günü akşamı Führer'in Ziegenberg'deki karargahında toplanan, çantaları ve tabancaları alınmış generaller, Manteuffel'ın sonradan anlattığına göre büyük Nazi savaş kahramanının kamburu çıkmış, solgun ve bitkin bir adam durumuna düşmüş olduğunu gördüler. Sandalyesinde iki büklüm oturuyor, elleri titriyor, sol kolu ikide birde oynuyor, bunu saklamaya çalışıyordu. Yürüdüğü zaman bir ayağını sürtüyordu. Ama yine de eskisi gibi ateşliydi. Generaller taarruzun bütün askeri yönü üzerinde kendilerine bir açıklama yapacağını ummuşlardı. Oysa savaş kahramanı onlara siyaset ve tarih konusunda durmadan nutuklar çekmişti. Tarihte hiçbir zaman düşmanlarımızınkine benzeyen, bu kadar ayrı amaçlar güden ve birbirleriyle bağdaşmayan unsurlardan oluşan bir koalisyon görülmemiştir. Bir yanda ultra kapitalist devletler, öte yanda ultra Marksist devletler. Bir yanda ölmekte olan bir imparatorluk, İngiltere, öte yanda onun mirasına konmaya çalışan bir sömürge, Amerika Birleşik Devletleri. Her ortak kendi siyasi emellerini gerçekleştirmek umuduyla bu koalisyona girmiştir. Amerika, İngiltere'nin mirasçısı olmaya çalışıyor. Rusya, Balkanları ele geçirmek istiyor. İngiltere, Akdeniz'deki sömürgelerini bırakmak istemiyor. Bu devletler daha şimdiden aralarında hırlaşıyorlar. Bir örümcek gibi bu ağın ortasında oturan bir insan bu çelişkilerin saatten saate ne kadar arttığını kendi gözleriyle görebilir. Eğer şimdi bir iki darbe daha indirecek olursak zaten zorla ayakta duran bu ortak cephe herhangi bir zamanda muazzam bir gürültüyle birdenbire çökebilir. Ancak Almanya tarafında hiçbir zaman bir zayıflama olmaması şart. Düşmana zaferin kesin olduğu inancını verdirmemeli. Savaşları sonunda taraflardan birinin savaşı kazanamayacağını anlaması kararlaştırır. Ne yaparsa yapsın bizim hiçbir zaman teslim olmayacağımızı düşmana her an göstermemiz gerekir. Düşman hiçbir zaman teslim olmayacağımızı bilmelidir. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Bu ateşli sözleri dinledikten sonra dağılan generallerin hiçbiri Ardenes taarruzunun başarıyla sonuçlanacağına inanmıyordu. Daha doğrusu sonradan öyle söylediler. Ama aldıkları emirleri ellerinden geldiğince uygulamaya kararlıydılar. Ve uyguladılar da. Almanlar 15 Aralık gecesi Aachen'ın güneyinde Monschau ile Trier'in kuzeybatısında Echternach arasında 112 kilometre uzunluğundaki taarruz mevzilerine yerleşirlerken ortalık kapkaranlıktı ve hava çok soğuktu. Ardenes ormanının karlı tepelerini sis kaplamıştı. Alman meteoroloji uzmanları havanın birkaç gün daha böyle gideceğini söylemişlerdi. Bu yüzden müttefik hava kuvvetlerinin üstlerinden havalanamayacağı, böylelikle Alman ikmal kollarının Normandiya'daki felaketle karşılaşmayacağı hesaplanmıştı. Gerçekten de havanın bozuk olması sayesinde talih Hitler'in yüzüne birkaç gün gülmedi değil. İlk hazırlıklardan sonra 16 Aralık sabahı taarruza geçerek birkaç yerden cepheyi yaran Almanlar müttefik yüksek komutanlığını tamamıyla gafil avladılar. 42. ayrımın sonu. Sayfa 1376.